Ayrım 3, sayfa 34. Hamamı müşterilerinin ter attığı genel salonda 20 dakika kalmıştı. Ağır ağır yukarı doğru çıkan buhar kütlesi, sadece yıkanan öteki insanların bedenlerini hayaletlere benzer biçimde uzaklaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda insanın kendi bedenini de kendisinden alıp götürüyor, izlenimi bırakıyordu. Küçük bir ölüm gibiydi. Bugünün belirsizliğini hissediyordu Gabriel. Kendisine uzaklaşmış bedeninden yuvarlanıp düşen damlalarla bugüne kadar sıkıca sarıldığı zorlu bir inançla akıp gidiyordu. Yandaki serin odada her zamanki işleme tabi tutulmak üzere boş kerevetlerden birine uzandı. Sanki biraz önce buhar içindeyken olduğundan daha çıplaktı şimdi. Tellaklardan biri üstüne çullanıp sanatının, gerçekten de bir sanattı bu, bütün kurallarına göre etini yoğurmaya başladı. Sesli vuruşlarla sanki vurmalı bir çalgıyla müzik yapıyormuş gibi oynuyordu bedeninde. Ellerine soluk soluğa mırıldandığı şarkıyla eşlik etmekteydi. Komşu kerevetlerden başka Türk beyleri de aynı işlemden geçiriliyordu. Tellakların öfkeli uğraşlarına keyifli acı nidalarıyla bırakmışlardı kendilerini. Arada acı nidalarıyla kesilen seslerin bölük börçük cümlelerle sohbet ettikleri duyuluyordu. Gabriel önceleri kulak vermek istememişti. Fakat kendi tellağının homurtularıyla karışan sesler kulaklarına ister istemez ulaşıyordu. Sesleri öylesine özel, öylesine birbirinden farklıydı ki konuşanları adeta görebildiğini düşündü Gabriel. Birinci ses besili bir bastı. Olup bitenleri mümkün olduğunca ilgili memurdan önce öğrenmeye çok önem veren, özgüvene sahip biri olduğu kuşku götürmezdi. Bilgili olduğu anlaşılan bu adamın belli ki gizli haber kaynakları vardı. Onu İngilizler bir torpido botuyla Kıbrıs'tan kıyıya gönderdiler. Oşlaki'deydi. Adam para ve silah getirmiş. 7 gün boyunca köyleri kışkırtmış. Zaptiyeler elbette hiçbir şeyden haberdar değil. Adını bile biliyorum. Bu pis domuzun adı Köşkeryan'dı. İnce ve korkulu olan ikinci ses, kötü olana inanmamakla direnen, yaşlıca, belli ki barışçıl biriydi. Ötekilere kıyasla daha küçük endama sahip olan bu ses, diğerlerine aşağıdan bakıyordu. Keyifli acı nidalarına destek olarak Kur'an'ın ulvi dizelerini kullanmaktaydı. La ilahe illallah, Allah büyüktür. Olmaz ki, ama belki de doğru değildir. La ilahe illallah. Çok şey söyleniyor, sadece bir söylenti olmalı. Şişman bas sesli küçümseyerek, önemli birinin, değerli bir dostun çok ciddi mektupları var elimde. Üçüncü ses R'leri çatlatarak konuşan bir kışkırtıcı, bir kahvehane politikacısı. Öyle ki dünya birbirine girse bundan hoşnut olacak bir hali var. Daha fazla göz yumulamaz, son verilmeli buna. Hükümet nerede? İttihat nerede? Zorunlu askerlik talihsizlik oldu. Bu güruhu kalkıp silahlandırdılar. Şimdi onlarla nasıl baş edeceksiniz bakalım? Savaş haftalardan bu yana söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Dördüncü ses tasalı. Ya Zeytun? Barışçıl adamcağız. Zeytun mu? Nasıl? Her şeye kadir olan Allah'ım. Zeytun'da ne oldu? Kışkırtıcı anlamlı biçimde, Zeytun'da mı? Haber hükümetin okuma salonlarına asıldı bile, herkes gidip görebilir. Bilgiç baz, Alman konsoloslarının her yere soktukları şu okuma salonlarında yani. En uzak kerevetlerden beşinci bir ses karışmıştı lafa. Okuma salonlarının her yere biz kendimiz soktuk. Anlaşılmaz imalardan oluşan belirsiz bir duman. Köşkeryan, Zeytun, bir son vermeli. Ne var ki Gabriel ayrıntıları anlamaksızın kavramıştı meseleyi. Tellak yumruklarıyla omuzlarını burgularken konuşan enkağının sesleri kulaklarına tırmalayıcı biçimde su gibi doluşuyordu. Ayıp, bin kere ayıp. Daha kısa süre önce pazardaki Ermeni satıcıların önünden tiksintili bakışlarla geçen Gabriel şimdi sorumluluk duyuyor ve kendisini bu halkın kaderine karışmış hissediyordu. Bu arada iniltiyle ayağa kalkan en uzak kerevetteki bay, bornozuna sarınarak paytak adımlarla birkaç adım atmıştı salonda. Gabriel onun çok uzun ve şişman olduğunu görebiliyordu artık. Tunturaklı konuşması, ötekilerin onun söylediklerini karşı koymaksızın dinlemeleri, adamın önemli biri olduğu sonucuna vardırıyordu insanı. Hükümete haksızlık ediliyor. Sadece tez canlılıkla politika yapılamaz. Koşullar halk içindeki bilgisizlerin sandığından çok başka. Anlaşmalar, kapitülasyonlar, dikkate alınması gerekenler, yurt dışı. Fakat ben beylere, aramızda kalması şartıyla, Savaş Bakanlığı'nın bizzat ekselansları Enver Paşa'nın askeri makamlara mel'un Ermeni milletini silahsızlandırma emrini verdiğini söyleyebilirim. Yani askere çağrılanlar cephe hizmetinden alınıp yol yapımı, yük taşıma gibi daha alt görevlere verilecekler. İşte gerçek bu. Ancak bundan hiç söz edilmemeli. Bunu kabul etmemeliyim, buna göz yummamalıyım dedi Gabriel Bagatyan kendi kendine. İçindeki karşı ses yavaşça uyardı onu. Kovuşturulan bizzat sensin. Fakat kerevetten kalkmasını sağlayan belirsiz bir güç bu savaşa girmesine karar vermişti. Tellağı itip taş zemine atladı. Beline beyaz bir havlu dolamıştı. Karışmış saçları, öfkeden yanan yüzü, güçlü gövdesi, İngiliz turistlerinin giysisi içindeki beye ait değilmiş gibiydi. Önemli biri olduğu izlenimini veren adamın önünde dikildi. Koyu renk gözaltı torbacıklarıyla karaciğer hastalarına özgü yüz renginden tanımıştı kaymakamı. Ne var ki bu öfkesini daha da kışkırttı. Ekselansları, Enver Paşa Genelkurmayı ile birlikte Kafkasya'da Ruslara neredeyse esir düşecekken bir Ermeni birliği tarafından kurtarıldı. Bunu benim gibi siz de biliyorsunuz. Yine biliyorsunuz ki bunun üzerine ekselansları siz Katolikosuna ya da Konya Episkoposuna mektup yazarak Milleti Sadıka'nın cesaretini şükranla övdü. Bu mektup hükümetin emri üzerine kamuoyuna da duyuruldu. İşte gerçek budur. Kim bu gerçeği görmüyor, söylentiler yayıyorsa o savaşın sevk ve idaresini güçsüzleştiriyor, birliği parçalıyor demektir. O imparatorluğun düşmanı ve bir vatan hainidir. Bunu size Osmanlı ordusunda subay olan ben, Gabriel Bagratyan söylüyorum. Sözünü kesmiş yanıt bekliyordu. Fakat bu hırçın çıkıştan şaşkınlığa düşen beylerin ağzından tek sözcük bile çıkmadı. Bornozunu sıkıca bedenine saran kaymakam da hiçbir şey söylememişti. O nedenle Gabriel odayı öfkeden titreyerek de olsa galip olarak terk edebildi. Giyinirken bu çıkışla hayatının en büyük aptallıklarından birini yaptığını çoktan anlamıştı. Antakya'ya giden yol artık onun için kapalıydı. Oysa bu dünyaya açılan tek çıkış ve dönüş yoluydu. Kaymakama hakaret etmeden önce Juliet ile Stepan'ı düşünmeliydi. Yine de kendisinden tamamen hoşnutsuz sayılmazdı. Rıfat Bereket Ağa'nın hizmetçisi onu Türk evinin kabul salonuna serin selamlığı aldığında kalbi hala hızlı hızlı çarpıyordu. Yarı karanlık odada bulutumsu yumuşaklıktaki dev halının üzerinde bir aşağı bir yukarı yürümeye başladı. Hala anlamsızca Batı Avrupa zamanına göre ayarladığı saati öğleden sonra 2'yi gösteriyordu. Evde geçirilen kutsanmış saatleri yani keyif zamanını, her ziyaretin gelenekleri ihlal sayıldığı dokunulmaz öğle tatilini. Çok erken gelmişti. Eski Türk geleneklerinin tavizsiz koruyucusu olan ağa Gabriel'i de bekletiyordu. Gabriel iki uzun alçak divanın dışında bir mangalla küçük bir servis masasından başka eşya bulunmayan, neredeyse boş odayı adımlayıp duruyordu. Nezaketsizliğini kendi kendine haklı çıkarma çabasındaydı. Bir şeyler oluyor, tam olarak bilmiyorum ama öğrenmek için bir dakika bile yitirmemeliyim. Rıfat Bereket o eski zamanlardan, yaşlı Avedis'in o şanlı günlerinden beri Bagratyanların dostuydu. Gabriel'in en net ve saygın anıları arasındaydı yaşlı adam. Yoğun oluğa geldiğinden bu yana Rıfat Bereket'i iki kez ziyaret etmişti. Ağa sadece gerekli alışverişin yapılmasında kendisine yardımcı olmakla kalmamıştı. Zaman zaman koleksiyonu için değerli antika eşyaları hem de gülünç fiyatlarla sunan insanları gönderiyordu Gabriel'e. Keçi derisinden ince ayakkabılar giymiş sessizce yürüyen ev sahibi Gabriel'i kendi kendine konuşurken yakaladı. Beyaz, sivri sakalı, solgun yüzü, yarı açık gözleri ve küçük parlak elleriyle 70'in üzerinde olan Rıfat Bereket Ağa, fesinin çevresine sarımsı ipek bir bez dolamıştı. Bu, dinsel görevlerini halk çoğunluğundan daha tam ve düzenli yerine getiren Müslümanların işaretiydi. Yaşlı adam küçük elini yavaşça, törensel tarzla kaldırmış, kalbine, dudağına ve alnına değdirmişti. Sanki sabırsızlık sinirlerini kuşatmamış gibi Gabriel de ağanın selamını aynı törensellikle yanıtladı. Bunun üzerine daha yakına gelen ağa sağ kolunu parmak uçları Gabriel'in göğsüne hafifçe dokunacak kadar konuğunun kalbine doğru uzattı. Bu hareket kişisel ilişkiye geçmenin en içsel biçimi olan kalp temasını anlatmaktaydı. Dindar insanların belirli bir derviş tarikatından devraldıkları mistik bir gelenekti bu. Bu arada ağanın küçük eli selamlığın, hoş, yarı karanlığında giderek daha aydınlık ışık saçıyordu. Gabriel bu elin aynı zamanda belki de yüzün kendisinden daha ince ve duyarlı bir yüz olduğu izlenimi edindi. "Dostum ve dostumun oğlu." Bu uzun soluklu hitap hala karşılama töreninin parçasıydı. "Biraz önce bana kart vizitini yollamakla sevinçli bir sürpriz armağan ettin. Şimdi ise varlığın günümü güzelleştiriyor." Gabriel nasıl davranması gerektiğini biliyordu. Aynı törensel tarzı sürdürdü yanıtlarken. "Rahmetli annem ve babam beni çok erken yalnız bıraktılar. Fakat benim için onların anılarının, sevgilerinin canlı bir tanığı seninle yaşıyor. Seninle ikinci bir babaya sahip olduğum için ne kadar mutluyum." "Sana borçluyum." Yaşlı adam konuğunu divana oturttu. "Bugün beni üçüncü kez onurlandırıyorsun. Evine gelerek nezaket ziyaretinde bulunmalıydım. Fakat görüyorsun ben yaşlı ve hasta bir adamım. Yoğun oluk yolu ise hem uzun hem kötü. Önümde büyük ve önemli bir yolculuk var. Bunun için vücudumu korumak zorundayım. Beni bağışla." Böylece karşılama töreni son bulmuştu. Oturdular. Küçük bir oğlan çocuğu kahve ve sigara getirdi. Ev sahibi kahvesini sessizce yudumluyor, sigarasını içiyordu. Geleneklere göre genç olan konuk, yaşlı adam konuşmayı istenilen yöne çevirme olanağı verene kadar ne istediğini ifade etmeden beklemek zorundaydı. Fakat ağa henüz yarı karanlık dünyasından bugünün herhangi bir gerçekliğine dalma niyetinde görünmüyordu. Hizmetçisine işaret etti. Bunun üzerine hizmetçi daha önceden hazırlamış olduğu küçük deri bir keseyi ağaya uzattı. Keseyi açan Rıfat Bereket yaşlı olmasına rağmen canlı parmaklarıyla üzerinde biri gümüş, biri de altın olmak üzere çok eski iki sikke bulunan kadifeyi okşadı. "Sen Paris Üniversitesi'nde okumuş, yazı uzmanı ve yorumcusu olan çok bilgili bir adamsın. Ben ise seninle karşılaştırılmayacak kadar cahil bir eski çağlar hayranıyım sadece. Bu önemsiz şeyleri birkaç gündür senin için bekletiyorum. Şu gümüş sikkeyi 1000 yıl önce senin ailenin adaşı olan Ermeni krallarından biri bastırmış. Adı Aşot Bagratuni. Çok seyrek bulunan bu sikke Van Gölü civarından çıkarılmış. Öteki altın sikke ise Helenistik çağa ait. Güzel ve derin anlamlı yazıyı büyüteç olmadan da okuyabilirsin. İçimizdeki ve üstümüzdeki anlatılamaz olana." Gabriel ayağa kalkıp armağanı aldı. "Beni utandırıyorsun baba. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. İsimlerimizin benzerliğinden her zaman onur duyduk. Tuğra ne kadar canlı ve gerçek bir Ermeni yüzü bu. Yunan sikkesini insanlar uyarı olarak boyunlarında taşımalıydılar. İçimizdeki ve üstümüzdeki anlatılamaz olana. Bu tür paralar kullanmış olan bu insanlar kim bilir nasıl filozof insanlardı. Ne kadar aşağılara düştük." Gabriel sikkeleri yerine koydu fakat armağan konusunu çabucak geçmek nezaketsizlik olurdu. "Karşılık olarak antika koleksiyonumdan bir şey seçmeni içtenlikle isterdim. Ama inancının gölge veren herhangi bir heykel bulundurmanı yasakladığını biliyorum." Yaşlı adamın konu üzerinde reddedilmez bir keyifle durduğu açıktı. "Evet, tam da bu bilge yasa nedeniyle siz Avrupalılar kutsal Kur'an'ımızı dikkate almıyorsunuz. Gölge veren her türlü heykelin yasaklanması yüksek bir anlayışın ürünü değil mi? İnsanların onları uçuruma sürükleyen kudurgan gururu, yaratıcıyı ve yaratılışı taklit etmeleriyle başlıyor." "Zaman ve bu savaş peygamberle seni haklı çıkarmışa benzer ha." Konuşmanın köprüsü yaşlı adama doğru uzanmıştı. Yaşlı adam köprüyü adımlamaya başladı. "Evet öyle, haddini bilmez Allah taklitçisi olarak sanatçı insan ateizme düşüyor. Batılıların bizi de karıştırdıkları bu savaşın gerçek nedeni budur. Bugünkü savaş bizim zararımızadır. Bu savaştan ne kazanacağız ki biz?" Bagratyan bir sonraki adımı denedi. "Ve Batılılar Osmanlı İmparatorluğu'na Batı'nın en tehlikeli mikroplarından biri olan halklar arasında nefret duygusunu bulaştırdılar." Rıfat Bereket başını biraz geriye yasladı. Narin parmaklarıyla yorgun halde kehribar tesbihinin taneleriyle oynuyordu. Bu elden soluk bir nur aylası yayılıyordu etrafa sanki. Kendi günahını komşularda aramak en kötü öğretidir. Allah seni korusun, kendi günahını komşularda aramak. Bu öğreti Avrupa'ya egemen oldu. Ne yazık ki bugün Müslümanlar ve Türkler arasında da taraflar bulunduğunu üzülerek öğrendim. Hangi Türkleri kastediyorsun? Ağanın tesbih çeken parmakları birden duruverdi. İstanbul'daki gülünç taklitçi güruhu mu kastediyorsun? Bu taklitçilerin taklitçilerini mi? Şu frak ve smokinli maymunları mı? Sadece iktidar ve paraya ulaşmak için yaradanın dünyasını yok eden o hainleri, o tanrıyı inkar edenleri mi? Onlar Türk ve Müslüman değil, iftiracı, boş adamlar, para peşinde koşanlardır. Gabriel içinde sadece kalın tortunun yüzdüğü küçük kahve fincanını eline aldı. Mahcup bir tavırla, olumlu şeyler umut ettiğim için yıllar önce bu insanlarla birlikte bulunduğumu itiraf ediyorum. İdealist olduklarını düşünüyordum. Belki o zaman gerçekten öyleydiler. Gençlik her zaman yeni olana inanır. Fakat ne yazık ki bugün gerçeği senin gördüğün gibi görmek zorundayım. Biraz önce hamamda beni derinden kaygılandıran bir konuşmaya tanık oldum. Seni böyle uygunsuz bir saatte arabamın nedeni buydu. Ağa daha belirgin ipucuna gerek duymaksızın hemen anlamıştı meseleyi. Ermenileri yük taşıma ve yol yapımı hizmetlerine indiren gizli ordu emrinden mi söz ediliyordu? Gabriel Bagratyan ayaklarının altındaki halıda çiçeklerden oluşmuş bulmacayı çözmekteydi. Daha bu sabah beni alayıma çağıracak emri bekliyordum. Sonra Zeytun kentine ilişkin de konuşuldu. Bana yardım et. Neler oluyor gerçekten? Ne oldu? Kehribar tesbih taneleri ağanın parmakları arasında soğukkanlılıkla yuvarlanıyordu yine. Zeytun'la neler olduğunu çok iyi biliyorum. Dağlarda her gün meydana gelen olaylardan biri yaşandı Zeytun'da. Haydut güruhu, asker kaçakları ve zaptiyeler arasında geçen herhangi bir olay işte. Asker kaçakları arasında birkaç da Ermeni varmış. Önceleri böyle bir şey kimsenin dikkatini çekmezdi. Yavaşlayarak ekledi. Fakat olay nedir ki? Önemli olan olayın yorumlanmasıdır. Gabriel hiddetlenmek üzereydi. Mesele de bu ya, yaşadığım yalnızlık ortamında hiçbir şeyden haberim olmadı. Alçakça yorumlar yapılmaya çalışılıyor. Hükümetin amacı ne? Bilge adam bu heyecanlı sözcükleri bir el hareketiyle kenara itti. Sana bir şey söyleyeceğim, dostum ve dostumun oğlu. Üzerinizde büyük kaçınılmaz bir felaket dolanıyor. Çünkü oturduğunuz yerlerin bir bölümü Rus İmparatorluğuna, bir bölümü ise bize ait. Savaş bizi paramparça etti, ülkelere dağıldınız. Fakat dünyada her şey birbirine bağlı olduğu için bize de yazgınızdan pay düşecek. 1908'de yaptığımız gibi uyuşma ve barışma yönünde çaba harcamak daha doğru olmaz mı? Barışma? Bu da çok bilmişlerin boş sözlerinden biri. Dünyada barış yok. Bizler burada dağılma ve öz haklarımızı kabul ettirme koşullarını yaşıyoruz. Görüşlerini güçlendirmek için ağa 16. sureden kurallara uygun ezgiyle bir ayet okudu. Yeryüzünde bulunan rengarenk şeyleri o sizin için yaratmıştır. Şüphe yok ki bunda da öğüt alan kimseler için ibret vardır. Daha fazla divanda oturamayan Gabriel ayağa kalkmıştı. Fakat yaşlı adamın bu başına buyrukluğu şaşkınlıkla kınayan gözleri onu yeniden yerine oturmaya zorladı. Hükümetin amaçlarını bilmek mi istiyorsun? Ben sadece İstanbul'daki ateistlerin kendi amaçları için ulusal nefrete ihtiyaç duyduklarını biliyorum. Çünkü Allahsızlığın en derin özü, korku ve yitirilmiş oyunun hissedilmesidir. Bu nedenle her küçük kentte kötü arzularını yaygınlaştırmak için haber büroları kurdular. Bana gelmekle iyi ettin. Gabriel sağ eliyle sikkelerin olduğu kutuyu evirip çevirip duruyordu. Sadece ben söz konusu olsam, oysa bildiğin gibi yalnız değilim. Ağabeyim Avedis çocuksuz öldü. Dolayısıyla 13 yaşındaki oğlum ailenin son erkeği. Evlendiğim kadın ise Fransız. Onun da kendisini ilgilendirmeyen bir felakete suçsuz yere sürüklenmemesi gerekiyor. Bu gerekçeyi ağa şiddetle reddetti. Onunla evlendiğine göre artık o senin halkına aittir ve onun yazgısını kabullenmiştir. Bu dik kafalı şarklıyı batılı kadının niteliği ve bağımsızlığı üzerine aydınlatmaya çalışmak boşuna olurdu. O nedenle Bagratyan sitemi duymamazlıktan geldi. Benimkileri yurt dışına, en azından İstanbul'a götürmeliydim. Fakat şimdi pasaportlarımızı aldılar. Kaymakamdan da olumlu bir şey beklemiyorum. Hafif elini konuğunun dizine koyan Türk, olanak bulsam bile ailenle İstanbul'a gitmemen konusunda seni ciddiyetle uyarmak isterim. Ne demek istiyorsun? Neden? İstanbul'da hükümetle dahil olmak üzere her çevrede arkadaşlarım var. Ticarethanemizin merkezi orada, adım herkesçe biliniyor. Gabriel'in dizindeki el gittikçe ağırlaşmıştı. Tam da bunun için, adın herkesçe bilindiği için başkentte kısa bir dönem içinde olsa bulunmaman yönünde uyarıyorum seni. Çanakkale Savaşı nedeniyle mi? Hayır, o nedenle değil. Ağanın yüzü kendi içine kapanmıştı. Yeniden söze başlamadan önce kendi içini dinledi bir süre. Hükümetin nereye kadar gideceğini kimse bilemez. Ancak ilk önce halkının önde gelen ünlü kişilerinin zulme uğrayacakları kesin. Kesin olan başka bir şey de böyle bir durumda suçlamaların, tutuklamaların başkentte başlayacağıdır. Sadece tahminlerde mi bulunuyorsun, yoksa bu uyarılarda bulunmak için ipuçlarına sahip misin? Ağa kehribar tesbihini geniş kol ağzının içine kaydırıp kaybetti. Evet, ipuçlarına sahibim. Artık kendisine hakim olamayan Gabriel ayağa fırlamıştı. Ne yapabiliriz? Konuk kalktığı için ev sahibi de oturduğu yerden kalktı. Eğer öğüdümü dinlersen yoğun oluktaki evine dön. Orada barış içinde bekle. Bu koşullarda kendin ve ailen için oradan daha rahat bir yer bulamazdın. Barış mı diye bağırdı Gabriel alaycı bir tarzda. Orası artık bir hapishane. Yarı karanlık selamlıkta yankılanan yüksek sesten incinen Rıfat Bereket yüzünü öteki tarafa çevirdi. Soğukkanlılığını yitirmemelisin. Seni içten sözlerimle telaşlandırdığım için üzgünüm. Kaygılanman için bir neden yok. Büyük olasılıkla bütün bunlar boşa çıkacak. Vilayetimizde kötü olaylar meydana gelmez. Çünkü Allah'a çok şükür ki Celal Bey vali herhangi bir saldırıya izin vermez. Fakat ne olursa olsun olaylar tohum tanesindeki tomurcuk, çiçek ve meyveye benzer. Olacak olan her şey zaten önceden kendi içinde biçimlenir. Tanrı nasıl isterse öyle olur. İlahiyatın bu tumturaklı genelliğine öfkelenen Bagratyan, bütün nezaket kurallarını bir yana bırakarak bir aşağı bir yukarı yürüyordu. En kötüsü de insanın müdahale edememesi, buna karşı mücadeleye girişememesi. Ağa yılgınlık içindeki adama yaklaşarak ellerini sıkıca tuttu. Unutma dostum, komitedeki iftiracılar küçük bir azınlıktır. Halkımız aslında çok iyi bir halk. Ve eğer kızgınlık anlarında kan dökülmüşse bile bunda sizin de suçunuz az değildi. Ve sonra tekkelerde, zaviyelerde yaşayan birçok din adamı var. Bunlar kutsal zikir ayinlerinde geleceğin temizliği için mücadele ediyorlar. Ya bunlar kazanacaklar ya da her şey yok olacak. Sana bir sır daha vereceğim. Anadolu'ya ve İstanbul'a yapacağım yolculuk Ermeni meselesiyle ilgili. Tevekkül içinde ol ve bu sırrı Allah aşkına açıklama rica ederim. Yaşlı adamın elleri Gabriel'i sakinleştirecek güce sahipti. Haklısın, öğüdünü dinleyeceğim. En iyisi yoğun oluğa gidip saklanmalı. Savaş sona erinceye kadar oradan bir yere kıpırdamamalıyız. Aha hala bırakmıyordu onu. Bütün bunlardan köyünde hiç kimseye söz etmeyeceğine dair söz ver bana. Neden söz edesin ki? Nasılsa her şey eskisi gibi kalacak. İnsanları boşuna korkutmuş olursun. Bazı tatsızlıklar olduğunda ise önünü almak zor değil. Beni anlıyorsun. Güven ve sus. Ayrılırken de ısrarla yineledi. Güven ve sus. Beni aylarca görmeyeceksin. Fakat bu süre içerisinde sizler için çalışacağımı aklından çıkarma. Babandan çok iyilik gördüm. Allah şimdi yaşlılığımda gönül borcumu ödememe izin verdi.